Ayrım 53. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 466. Yüzüm kızardı ve görüşlerimiz arasındaki mesafeye karşın hala öpüşmek istediğimi fark ettim. Aslında bütün bu sözleri bulup çıkarırken biraz kafayı bulmuş gibiydim. Çünkü her halükarda bu düşünceler kafamın içindeydi. Komünizm pek fazla yer tutmuyor diye açıkladım. Ayrıca hem politik hem de dini bakımdan herkes istediğini yapıp istediğine inanabilir. Tam bir özgürlük içinde. En önemlisi herkesin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hiç kimsenin başkalarına kötülük yapmaması. Zehra, senin bu naifliğin. Milo elimi bırakıp şakaklarını ovuşturdu. Herhalde başını ağrıtmıştım. Ancak özür dilememe fırsat kalmadan tüm gücüyle yeniden başladı. Özgürlük yalnızca batılı düşüşü, kötü bir yaşam tarzını destekleyen reklamı yapılmış bir çöp. Neyin özgürlüğü? Yalnızlığın, alkolizmin ve pornografinin mi? Küçük ya da doğmamış çocukları öldürmek veya aynı cinsten iki insanın yanında yetişmesine izin verme özgürlüğü mü? Güzel ve doğru şeyleri lekeleyip kutsallığını bozmak mı? Hayır, senin kafan karışmış Zehra ve bu çok anlaşılır bir durum. Geçmişin ve bu ülkeyle birlikte nasıl başka türlü olabilirdin ki? Evet, ama ben bu ülkeyi seviyorum. Hoşlanmadığım tek şey beklemek. Bir de her şeye katılıp bir parçası olamamak. Sanki Danimarka'nın dışında, çevresinde emekliyormuşum ve kesinlikle ülkenin içine giremiyormuşum gibi. Ama hepsinin üstesinden geleceğim ve bekleme süresinin de. Geceleri hiçbir zaman toplanamayan bir mahkemenin önünde kendimi temize çıkaramadığım korkunç bir suçla suçlandığımı görüyorum düşümde. Kuruldan sonra biteceğini zannetme. Olumlu yanıt alsak da mı? Evet. Neden bitmeyecek? Çünkü sen Danimarka'da doğmadın. Asla onlardan biri olamayacaksın. Seni her zaman yabancı ve ikinci sınıf biri olarak görecekler. Bir saniyede kentin içinde yaptığım bütün o yürüyüşler Milo'nun son sözlerinde toplandı. Yabancı, ikinci sınıf. Gerçekten böyle miydi? Yabancılarla konuşmaya veya bir kafeye girmeye cesaret edemediğim için asıl sorunun bende, kendimde olduğundan çok emindim. Kaçışım, Dayton anlaşmasına rağmen hala süren savaş, ülke değiştirme, kalorifer, mutfak ve banyo. Gözyaşlarımı zor tutuyordum. Tüm gücümle karşı koymaya çalışıyordum. O zaman onlara başka bir şey göstereceğim. Onlara ne gösterebilirsin? Bırakmadan ışığa tutunduğumu. Zehra, söylediklerimi dinle, üzerinde düşün. Buraya hakim olan o köksüzlük, kafa karışıklığı ve yolunu bulamama, Tasingegade'de mi? Bütünüyle batıda ve burada da. Hakikati bulduğunda ve ona sıkıca tutunduğunda bu artık yaşamını sarsmayacak. Halifelikte, tüm gücüme rağmen tutamadığım bir damla gözyaşını gördü. Şimdi elimi fazladan bir kez daha sıkan oydu. Bu arada ses tonu değişti. Yalnızca sabırlı olmalısın Zehra. O zaman ben gözyaşlarını mutlaka silip gözlerinin açılmasını sağlayacağım. Görmeni sağlayacağım. İşitebilmen için kulaklarına fısıldayacağım. Koklayabilmen için sana güzel kokulu çiçekler vereceğim. Ve zamanı geldiğinde sen benim çiçeğim olacaksın. Sana söz veriyorum. Büyük Allah'ımızın bizi yarattığı ve uygun gördüğü şekilde birleşeceğimizi anlayacaksın. O zamana kadar yalnızca o ve Hazreti Muhammed bizi kucaklayıp rehberlik edecek. Dökülen gözyaşı sebebiyle Milo'nun dediklerine tamamen odaklanamıyordum. Gözyaşı o kadar utandırıcıydı ki elini bırakmam gerektiği anlamına gelse de gözyaşımı silmem şarttı. Ancak elimi sertçe kendime çektiğim için yarısı hala sarı meyve şurubuyla dolu büyük bardaklardan birini sakarca devirdim. Bardak sallandı, sanki taraf seçebilirmiş gibi önce sağa, sonra sola yattı. Bir an kımıldamadan durdu. Geç olmadan onu durdurabilirim diye devrilmemesi için her şeye ve herkese dua ettim. Ama bardak delice sallandı. Kendi etrafımda döndü ve dualarımın faydasız olduğunu yüzüme haykırarak masanın kenarında dans edip merhametsizce yere düştü. Bir sürü parçaya ayrıldı. Özür dilerim dedim utanarak. Cam kırıklarını toplamak ve yeri silmek için bir bez bulmak üzere hemen ayağa kalktım. Boş ver Zehra, sorun değil. Sen silerken bir şey getireceğim sana. Aşağıda, arabada. Araban mı var? Benim değil. Çalışma grubundaki birinden ödünç aldım. Bardağın kırılmasını böyle karşılaması çok iyiydi. Kendi kendime kalacağım bir an kazanacağım için de rahatlatıcı. Cam kırıntılarını topladım ve banyodan yer bezini alıp yeri kuruladım. Tam bitirmiştim ki Milo geri geldi. "Söylediğim gibi sana vereceğim bir şey var," dedi kapı aralığından. Kolunun altında orta boyda karton bir kutu tutuyordu. Onu güzelce paketlemeye zamanı olmamıştı herhalde. Kutunun içindekini tahmin etmek zordu. Bir takı için çok fazla büyüktü. Tabii şayet şaka yapıp beni yanıltmaya ve heyecanı sonuna kadar götürmeye çalışmıyorsa. Belki onunkiler gibi açık mavi bir kot pantolon. Kapıyı ayağıyla itip kapattı ve bana doğru geldi. Heyecanla ayağa kalktım. Karton kutuyu masaya ikimizin arasına koydu. "Biraz ağır," dedi. Sesi neşeli ve enerji doluydu. Benim sakarlığım ve kırılan bardak Milo'nun umurunda değildi. "Nedir bu?" diye sordum. "Basılı materyal." "Basılı?" "Dağıtabileceğin el ilanları. Norebro'nun içinde dağıtabileceğini düşündüm. Tam olarak nerede dağıtacağını sana göstereceğim. İnsanları Amerikan Siyonist komplosuna karşı bir toplantıya çağırıyoruz. Bizim çocuklardan bazıları bizim davamıza ilişkin de konuşacaklar. Bu büyük ortak toplantı mı?" "Henüz değil, o da mutlaka yakında olacak. Ama bunlarla," deyip kutunun üzerine vurdu. "Şimdiden etkin biçimde katkıda bulunabilirsin." "İyi de," karton kutunun kokusu Milo'nunkiyle karıştı. İlki nemli ve kötü kokuyordu, ikincisi ise harika. "İyi de," diye yineledi ve sesimi taklit etti. Bu arada omuzlarımın her birine ellerini dayadı. Onun içine çekildim. Ansızın kotunun içinden bir titreme hissettim. Belki de onu isteyen yalnızca ben değildim. Tüm farklılığıma karşın. Onu yeniden hissettim ve kendi titrememin ayaklarımdan bacaklarıma, dizlerime ve daha yukarı çıktığını hissettim. "Titriyorsun," diye boynuna doğru fısıldadım. "Ya evet," dedi. "Cebimde cep telefonum var ve onu sessize aldım. Daha sonra ararım." Yine yanlış anlamıştım. Duyduğum utanç yüzümün anında kızarmasına sebep oldu. "Zehra, ne düşündüğünü biliyorum. Sensiz olmak benim için de eğlenceli değil. Ancak yaşamda eğlenceden başka şeyler de var." "Evet," diye başımla onayladım. Bugünlerde mesele olumlu düşünebilmek. "Doğru ve yanlış var, uyulması gereken kurallar. Helal ve haram mı?" "Tabii ki." "Evet, ama ya farklı şeylere inanırsak ne olacak?" diye sordum ve yeniden kutuya doğru gittiğini gördüm. "Örneğin ben hiçbir tanrıya inanmadığıma inanıyorum." "Ağzından çıkanı kulağın duysun Zehra. Sen inanmadığına inanıyorsun. Dolayısıyla Allah'a dair hiçbir şey bilmiyorsun. Ben tanrılara değil Allah'a inandım. Yüce Allah'ım ve Peygamber Hazretlerinin buyruğuyla bütün huzur ve gücümüzü bulacağız. Ben yine de tam emin değilim," dedim. "En azından düşüneceğine dair bana söz verir misin?" Artık ne diyeceğimi bilemiyordum ama başımı salladım. "Düşünmemek imkansız." "İyi," dedi. "O zaman en iyisi aşağı in, yoksa annen endişelenir. Seni yolcu edeyim." Bir kolunun altında kutuyla asansöre doğru önden gitmemi işaret etti. Asansör sanki çağrılmış gibi bizim bulunduğumuz kattaydı. İkimiz de bindik. "Ben de aşağı iniyorum," dedi. Asansörde kutuyu bana verdi. Bayağı ağırdı. Neyse ki annemle benim odam pek uzakta değildi. Asansörün kapısını benim için açıp dışarıya çıkarak koridorun ışığını yaktı. Sonra asansöre dönüp oradan "İyi uykular Zehra," dedi. "Teşekkür ederim. Sana da." "Zehra, bu işte birlikteyiz. Sana söz veriyorum. Bir şey bulmaya çalışacağım. Yani tıp öğrencisine soracağımız konuyla ilgili. Şimdi annenin yanına git. İçeri girdiğini görene kadar burada bekleyeceğim." İnanç, batıl inanç, aşk. İçinde Milo'nun el ilanları olan odamızın köşesine koyduğum karton kutu huzursuzluk veriyordu. Açmaya davet ediyordu ama aynı zamanda sanki fazla yakınına gelirsem parmaklarımı ısırmakla tehdit ediyordu. Annem kutunun nereden geldiğini ve içinde ne olduğunu sordu. Milo'nun olduğunu ve içindekileri bilmediğimi söyledim. O ve Bjornen odalarını onardıkları için bende kalabileceğine söz vermiştim. İnanmak veya inanmamak. Tanrı denen şey bazıları için tamamen güçlü ve hakiki bir yaşanmışlıktı. Kız kardeşim için Tanrı ve peygamberle bağlantılı her şey en iyi ifadeyle ahmakça bir hayaldi. Ancak inananlar için belki de inanmak doğrudan var olmak veya var olmamakla aynı şeydi. Milo, maalesef bende bir parça ürküntü yaratan, başka ve daha iyi bir şey istiyordu. Ama ya ona uyum sağlayamazsam, eğer gerçekten o ve ben birlikte olacaksak, ortak bir yol bulamaz mıydık acaba? Gabi komünist olmuştu ve bu bağlılığının gerek özgürlük, gerekse adalet ihtiyacından doğduğunu söylemişti. Galiba bunu bir tür gençlik başkaldırısı diye adlandırmıştı. Belki Milo içinde çalışma grubu ve Hizbut Tahrir hemen hemen aynı şeydi. Gabi kesinlikle hem benim hem de dünyanın geri kalanı için en iyisinin gerçekleşmesini diliyordu. Milo da istiyordu tabii ki. Belki de fazlasıyla sabırsız olan bendim. Çünkü artık daha fazla beklemeye dayanamayacaktım. Bekleyemediğim Milo'nun cenneti değil, onun beni doğru dürüst öpmesi ve belki de aslında bir tür dünyevi cennetti. Ama eğer onun ve benim düşlediğimiz bir başka dünya hayali öpüşmemizi engelleyecek ve birbirimize asla ulaşamayacağımız kadar farklıysa ne olacaktı? Annem uyuyordu. Ben de sakinleşmek için onun kuvvetli sarı haplarından birini aldım. Uzanıp etki etmesini beklerken dünyayı herkese açık büyük bir duyu parkı olarak düşündüm. Kokusu hem baskın hem de özgürleştiriciydi. Tüm canlıların kendi özellikleri vardı. Tüm canlılar farklı şekil ve renkteydi. Çocuklar ve yetişkinler, erkekler ve kadınlar ve ikisi arasındakiler. Tek bacaklı, üç bacaklı, tekerlekli sandalyelerin yanında gol atan kuvvetli futbolcular vardı. Bazı ahlaklılar, Rimbaud'un dikkat çektiği birkaç beyin özürlü de dahil, beyinleri biraz tuhaf olabilen bir sürü ahlaksız vardı. Dindarların birçoğu çimenlerde, hindiba çiçeklerinin yanında sıralar halinde yan yana durup namaz kılarken, Danimarkalıların çoğu gibi dindar olamayanlar da, Karen Blixen'in de söylediği gibi kahvelerinin tadını çıkarıyorlardı. Kahveyle sakinleşmeyi canı istemeyen, tutkuyla öpüşüp tango yapan bir sürü insan da vardı. Bazı Müslümanlar tüm dünyada cihat yapma fikrine saplanmıştı. Hiç kimse bir kaşını dahi kaldırıp buna itiraz etmiyordu. Onların yegane, hakiki tanrılarına ulaşma çabası, bomba atıp başkalarının boynunu kesmeleri anlamına gelmediği sürece. Kadınların birçoğu başörtülüydü. İki tanesi tül peçenin ardındaydı. Bir üçüncüsü burka giymişti. Bir dördüncüsü kendini kocaman bir çadırın altında saklamaya çalışıyordu. Bari omuzlarına ve sırtına fazla ağır gelip de bel fıtığına yakalanmasaydı. Sarı hap göz kapaklarımı o kadar ağırlaştırdı ki gözlerim kapandı. Fatima ve ben üstsüzdük. Hem güneşleniyor hem de tango yapanlara ve futbol oynayanlara karışıyorduk. Ha, tam o sırada Bjornen ve Splinten beni gıdıklamak için geldiler. Uzanmış yatarken ansızın Başkan Clinton vahşi bir papatyadan fırlayıp bana göz kırptı. Oğlanların omuzlarına vurdu ve Amerika'daki aptal göçmen yetkililerin hakkından geldi. Ayrıcalık tanımıştı ve Gabi tüm yasa ve kurallara rağmen ölmeden önce sevgilisinin elini tutabilecekti. Samir Amerika'daydı ve sevgilisini Kopenhag'a getirmek için Gabi'ye yardım ediyordu. Tedavi parasızdı ve doktorlar onu iyileştirebilmek için küçük de olsa hala bir umut olduğu görüşündeydi. Olmazsa büyük bir ev tutup hep birlikte yaşayalım dedi Esma neşeyle. Evet, böylece ben ve annem arkadaşına bakma konusunda Gabi'ye yardımcı olurduk. Bu arada Splinton'ı da eve alıp vücudundaki bomba parçacıklarının hareket edip etmediğini kontrol edebilirdik. Ama şimdi Milo işe karışıp bağırdı. Uyanmam gerekiyordu. Durumum kötüydü. Esrar, bira ve açık görüşlülüğe son verecektim. Bu defalığına beni cezalandırmayacaktı. Çünkü beni sürekli kontrol etmediği için yoldan çıkmam onun yüzünden olmuştu. Ancak bundan sonra sözünü dinlemeliydim. Yaşamımda bir sürü şey daha farklı olabilirdi. Aslında yalnızca daha iyi olabilirdi. Daha iyi diye yineledim. Daha iyi ne küçük kız kardeş, uyan artık. Tam olarak uyumuyorum. Kendinden mi geçtin? Anne, sadece düş görüyordum. Bir yudum su al ve anlat. Kabus mu gördün? Hayır, şimdi geçti. Hatırlamıyorum, iyiyim. Hadi sen yatağına dön. Sonraki günlerde sürekli evler ile Tasingegade arasında seyahat ettim. Dudaklarım Milo'nun dudaklarına her yaklaştığında kız kardeşim bir duvarın üzerinden bağırıyordu. Bilim ve inanç arasında fark var. Tamamen aynı fikirdeyim diye yanıtladı Milo ve ikisinin bundan başka her konuda farklı görüşleri olduğunu gösteren uzun bir açıklama yaptı. Bu da hem dilini hem dudaklarını ve hem de tüm ağzını meşgul ettiği için öpüşemedik. Evlerdeyken insanlar ne kadar Tanrı'ya inanmaya başlamışsa ben de onlardan o kadar korkar olmuştum. Koyu dindarlar neyin önemli olduğu, düzgün davranışın ne olduğu, ne olmadığı gibi konularda yeni kurallar çıkarmıştı ve bu kurallar sadece kendileri için de değildi. Tanrı ve peygamber ne kadar yoğun vurgulanırsa bireylere o kadar az yer kalacağı görüşündeydim. Eğer hepimiz kocaman, tek bir organizma gibi hareket edeceksek, o zaman neden kendi bacaklarımız, beynimiz ve her türlü kişisel özelliklerimizle birlikte doğmuştuk? Dindarların bir bölümü neden sürekli vaaz verip, kınayıp, farklı inançta olanlara kendi dinlerine döndürmeye zorluyorlardı? Neden dindar olmayanların yaşamı çoklukla her türlü dini motifle kuşatılıyordu? Bütün inanç sahipleri de böyle değil miydi? Farklı dinler vardı. Dolayısıyla inancı pratiğe dökmek de farklı biçimler alıyordu. Kişinin hangi dine inandığı fark etmezdi. Benim için ne dünyanın tüm tanrıları, ne Muhammed, İsa ve Musa, ne de Hint inekleri kutsaldı. Kutsal olan dünyada yaşayan insanların her biriydi. Buna inandım, bunu yaşadım. Saçlarımı kapatmak istemiyordum. Onların uzamasına izin verip, delice sağa sola dalgalanmasını istiyordum. Ayrıca o paslı makası kullanmasa da saçlarımı artık annem kesmeyecekti. Param olunca gerçek bir kuaföre gidip saçlarımı kestirecektim. Belki biraz boyatırdım da. Hangi tür olursa olsun üniforma da giymek istemiyordum. Şimdiye kadar çok üniforma görmüştüm. İster bir subayın zeytin yeşili kumaştan üniforması olsun, ister şekilleri önceden belirlenmiş, az ya da çok gönüllü kadın ve kızların üzerine oturtulmuş kıyafetler olsun, fark etmezdi. Milo'nun el ilanlarını dağıtmak istemiyordum ama ne yapmalıydım? Kıyafetlerimin altına saklayıp her gün 20 tanesini atmalı mıydım? Onları uzaklardaki bir çöp kutusuna atıp görevim bitti diyebilir miydim? Yoksa ona dağıtmak istemediğimi söylemeli miydim? Bir çözüm bulmak zorundaydım. Çünkü tüm enerjimi ve konsantrasyonumu mülteciler kurulundaki toplantıya yoğunlaştırmak istiyordum. Karton kutu her gün giderek daha fazla gözüme batıyor, özellikle uykuya dalmaya çalıştığım sırada aptalca bana bakıyordu. Ama bir sabah uyandığımda kutu yerinde yoktu. Daha içine bile bakmamıştım. Annem günaydın deyip aç olup olmadığımı sordu. Yulaf lapası ile domatesli ringi arasında seçim yapabilirdim. Ancak iştahım giderek azaldı, hiçbir şey yemek istemiyordum. Annem ekledi. Artık o kutu için yerimiz olmadığını düşündüm, genç adama geri verdim. Bir rahatlama olsa da hemen vicdan azabı çektim. Tatsız işi anneme devretmiştim. Kendi görüşümü söylemek neden bu kadar zordu ve görüşümü harekete dönüştürmek? Nasıl düşünüyorsam öyle söylemeliydim ama nasıl? Milo iflah olmaz olduğumu söylemişti ve bunda haklıydı. Kendimi onun sözcükleriyle ifade etmek bir bakıma ona yapılmış bir komplimandı. Çünkü kendimin bilmediğini o içimi okuyarak bilmiş ve yanılmadığını kanıtlamıştı. Eğer olduğu gibi anlatsaydım bu tip işlere bu kadar zaman harcamazdık. Evet, böyle yapılmalıydı. Derin bir nefes alıp 3 kez kapısını vuracaktım. Açtığı anda yüksek sesle ve açık açık diyecektim ki, Milo, hakkın varmış, ben iflah olmam. Ardından odaya kadar öpüşerek gidip tüm din ve politika meselelerinden uzak birbirimizin olacaktık. 53. ayrımın sonu, sayfa 475.